Ayrım 4, Yaşam ve Yazgı 2. Kitap, Vasily Grossman, Sayfa 40. Sokolov sırtında ev ceketi masanın başına oturmuş kitap okuyordu. Maria Ivanovna nerede diye hayretle sordu Strom ve hayretine kendisi de şaşırdı. Maria Ivanovna'yı evde bulamayınca sanki teorik fizik konusunda Pyotr Lavrentyevich de değil de onunla konuşmak niyetindeymiş gibi şaşırmıştı. Sokolov gözlüğünü kılıfına koyarken gülümseyerek, "Yoksa Maria Ivanovna her zaman evde oturmak zorunda mı?" dedi. Ve Strum sözcükleri karıştırarak, tekleyerek, öksürerek, heyecanlanarak düşüncelerini Sokolov'a anlatmaya, denklemleri sıralamaya koyuldu. Sokolov düşüncelerini öğrenen ilk kişiydi ve Strum olayı yepyeni, son derece farklı bir biçimde hissetti. "İşte hepsi bu," dedi Strum ve sesi titredi. Sokolov'un heyecanlandığını hissetti. İkisi de susuyordu ve bu sessizlik Strum'a güzel göründü. Kaşlarını çatarak başını öne eğmiş oturuyor ve düşünceli düşünceli başını sallıyordu. Sonunda hızlı ve ürkek bir bakış attı Sokolov'a. Pyotr Lavrentyevich'in gözleri yaşarmış gibi geldi. Tüm dünyayı saran korkunç bir savaş sırasında bu küçücük yoksul odada iki adam oturuyordu. Bu iki adamla gerek şimdi başka ülkelerde yaşayan, gerekse yüzlerce yıl önce yaşamış olan insanlar arasında büyüleyici bir bağ vardı. Bu insanların hepsinin tertemiz düşüncelerinin hedefi, insanoğlunun yerine getirmesine hükmedilmiş en yüce ve en güzel şeylerdi. Strum Sokolov'un suskunluğunu sürdürmesini istiyordu. Bu sessizlikte ilahi bir şey vardı. Uzun süre konuşmadılar. Sonra Sokolov Strum'un yanına geldi, elini omzuna koydu. Viktor Pavlovich o anda ağlamaya başlayacağını hissetti. Pyotr Lavrentyevich şöyle dedi. ''Çok güzel, harika, ne kadar hoş bir şey. Sizi bütün kalbimle kutlarım. Ne olağanüstü bir güç, mantık, zarafet. Sonuçlarınız estetik yönden de mükemmel.'' Heyecana kapılan Strum o anda şöyle düşündü. ''Ah tanrım, tanrım, aslında söz konusu olan ekmek parası. Burada mesele zarafet falan değil.'' ''Pekala Viktor Pavlovich,'' dedi Sokolov, ''cesaretinizi kaybederek her şeyi Moskova'ya dönüşümüzden sonraya erteleme niyetinizde ne kadar haksız olduğunuzu görüyorsunuz işte.'' Sonuç durumun hiç katlanamadığı vaaz verir gibi bir tavırla şöyle dedi. ''İnancınızla, sabrınızla az, bu size engel oluyor.'' ''Evet, evet,'' dedi Strum aceleyle, ''biliyorum, bu çıkmaz beni çok üzüyordu, sürekli midem bulanıyordu.'' Sokolov düşüncelerini söylemeye başlamıştı. Pyotr Lavrentyevich, Strum'un çalışmasının önemini hemen anlamış ve çok büyük değer vermiş olsa da şimdi söylediği hiçbir şey Strum'un hoşuna gitmiyordu. Ancak Viktor Pavlovich'e her türlü değerlendirme tatsız, baştan savma yapılmış, düz değerlendirmeler olarak görünüyordu. ''Çalışmanız harika sonuçlar vaat ediyor.'' ''Vaat ediyor, ne aptalca bir söz.'' Strum Pyotr Lavrentyevich söylemeden de çalışmasının ne vaat ettiğini biliyor. Hem neden sonuçlar vaat ediyor? Kendisi sonuç zaten, vaat edecek ne var?
Orijinal bir çözüm yöntemi kullanmışsınız.
Ama burada mesele orijinallikte değil ki. Ekmek, ekmek, kara ekmek. Strum kasten laboratuvardaki çalışmadan söz açtı. Bu arada size söylemeyi unuttum Pyotr Lavrentyevich. Ural'dan bir mektup aldım. Bizim sipariş gecikecekmiş.
''Desenize cihaz geldiğinde biz Moskova'da olacağız artık.'' dedi Sokolov. ''Olumlu bir yanı da var bunun. Nasıl olsa Kazan'da cihazın montajına başlamayacaktık. Elimizdeki programı geciktirmekle suçlayacaklardı bizi.''
Sokolov laboratuvardaki işlerle programın gerçekleştirilmesiyle ilgili uzun uzun konuştu. Strum konuşmayı enstitü işlerine kendisi getirdiği halde Sokolov'un asıl önemli konuyu kolayca bir kenara bırakmasına üzüldü. Strum yalnızlığını bu dakikalarda çok daha fazla hissetti. Acaba Sokolov bildik bir enstitü konusundan kat kat büyük bir şeyin söz konusu olduğunu anlamıyor muydu? Bu galiba Strum'un yaptığı bilimsel çözümler içinde en önemlisiydi. Bu çözüm fizikçilerin teorik görüşlerini etkiliyordu. Sokolov Strum'un yüz ifadesinden günlük işlere çok büyük bir hevesle ve kolayca geçtiğini anlamıştı herhalde.
''Nötronlarla ve ağır atomla ilgili bu meseleyi son derece yeni bir biçimde doğrulamanız ilginç.'' dedi Sokolov
ve bir kızağın dik bir yamaçtan hızla ve rahatça inişini anımsatan bir el hareketi yaptı.
''Yeni cihaz bu konuda da işimize yarayacak.''
''Evet belki,'' dedi Strum, ''ama bu bana bir ayrıntı olarak görünüyor.''
Öyle demeyin, dedi Sokolov. Yeterince önemli ve çok büyük enerji isteyen bir ayrıntı olduğunu kabul edin.
Aman, hepsinin canı cehenneme, dedi Ström. Bence burada ilginç olan mikro güçlerin yapısıyla ilgili görüşün değişmesi. Bu birilerini sevindirebilir, körü körüne yerinde saymaktan kurtarır.
Sevinenler olur, dedi Sokolov. Tıpkı sporcuların kendileri değil de başka biri rekor kırdığında sevindikleri gibi.
Ström yanıt vermedi. Sokolov kısa bir süre önce laboratuvarda olan bir tartışmaya değindi. Bu tartışma sırasında Savostyanov, bilim adamının çalışmasının bir sporcunun antrenmanını anımsattığını, bilim adamlarının da hazırlık ve antrenman yaptıklarını, bilimsel sorunların çözümündeki gerilimin spordakinden farklı olmadığını söylemişti. Rekorlar da aynıydı. Ström ve özellikle de Sokolov bu sözleri yüzünden Savostyanov'a kızmışlardı. Hatta Sokolov uzunca bir konuşma yapmış, Savostyanov'u arsız bir genç olarak adlandırmıştı. Sokolov bilimden sanki dinle akrabaymış, bilimsel çalışmada sanki insanın tanrı özlemi dile geliyormuş gibi konuşuyordu. Ström farkındaydı. Bu tartışmada Savostyanov'a kızmasının tek nedeni onun yaptığı haksızlık değildi. Kendisi de zaman zaman bir sporcunun sevincini, heyecanını ve kıskançlığını hissediyordu. Ama koşuşturmaların, kıskançlığın, taşkınlığın, rekor duygusunun, sporcu heyecanının onun bilimle arasında var olan ilişkinin içi, özü değil, sadece yüzeyi olduğunu da biliyordu. Savostyanov'a sadece haklı olduğu için değil, aynı zamanda haksız olduğu için de kızıyordu. Bir zamanlar henüz genç olan ruhunda bilime karşı doğmuş olan gerçek duygu konusunda hiç kimseyle, hatta karısıyla bile konuşmuyordu. Sokolov'un da Savastyanov'a karşı bilim üzerine öylesine doğru, öylesine heyecanlı konuşması hoşuna gitmişti. Pyotr Lavrentyevich bilginlerin sporculara benzediği konusunu durup dururken neden açmıştı şimdi? Bunu neden söylemişti? Neden tam da Ström için çok özel, olağanüstü bir anda? Şaşıran ve kalbi kırılan Ström, Sokolov'a sert bir şekilde, ''Ya siz Pyotr Lavrentyevich, siz rekor kırmış olsaydınız sözünü ettiğimiz şeye sevinmez miydiniz?'' dedi. Sokolov o sırada Ström'ün bulduğu çözümün ne kadar basit, kendiliğinden ortaya çıkan, kendi kafasında da daha önceden var olan, kendisi tarafından da neredeyse ifade edilmeye hazır bir çözüm olduğunu düşünüyordu. Sokolov şöyle dedi.
Evet, tam da Lorentz'in kendisine ait Lorentz denklemlerini kendisinin değil de Einstein'ın yeniden oluşturduğunda heyecan duymaması gibi.
Bu itirafın basitliği şaşırtıcıydı. Ström hissettiği kötü şeylerden pişmanlık duydu. Ancak Sokolov hemen ekledi.
Şaka, elbette şaka. Lorentz'in burada yeri yok. Ben öyle düşünmüyorum. Öyle düşünmesem bile yine de ben haklıyım, siz değil.
Elbette öyle değildir, dedi Ström, ama kızgınlığı geçmedi. Sokolov'un tam da öyle düşündüğünü kesinlikle anlamıştı.
Bugün içtenlikten eser yok onda diye düşünüyordu Ström. Oysa bir çocuk kadar saftır. Bugün hiç içten değil.
Pyotr Lavrentyevich, dedi, cumartesi günü her zamanki gibi sizde toplanılacak mı? Sokolov konuşmaya hazırlanarak haydutlarınkini andıran kalın burnunu oynattı ama hiçbir şey demedi. Ström soru sorar gibi Sokolov'un yüzüne baktı. Sokolov şöyle dedi.
Viktor Pavlovich, aramızda kalsın, bu çay partileri artık hoşuma gitmiyor benim.
Bu kez o Ström'un yüzüne soru sorar gibi baktı ve Ström bir şey söylemediği halde kendisi şöyle dedi.
Neden diye sorsanıza, siz de biliyorsunuz bu şaka değil, boş boğazlık ettiler.
''Siz etmediniz ya'' dedi Ström, ''siz daha çok sustunuz.''
''Mesele de bu zaten.''
''Lütfen bu kez bende toplanalım, çok sevinirim.'' dedi Ström. Akıl almaz bir şey ama kendisi de içten davranmıyordu. Neden yalan söylüyordu? İçinden onunla aynı fikirde olduğu halde Sokolov'la neden tartışıyordu? Aslında bu toplantılardan onun da gözü korkmuştu, artık istemiyordu.
''Niçin sizde?'' diye sordu Sokolov. ''Demek istediğim o değil, size açık söyleyeyim. Bir akrabamla baş konuşmacı Madyarov'la tartıştım.''
''Ström Pyotr Lavrentyevich, Madyarov'un dürüst bir adam olduğundan emin misiniz? Ona kefil olur musunuz?'' diye sormayı çok isterdi. Ama şöyle dedi.
''Ne var bunda? Devletin herhangi bir cesur sözcük yüzünden yıkılacağı hissini siz kendiniz verdiniz. Madyarov'la tartıştığınıza üzüldüm. Benim hoşuma gidiyor kendisi, hem de çok.'' Rusya için bu zor günlerde Rusların eleştiri hastalığına kapılmaları hiç soylu bir davranış değil, dedi Sokolov. Strum Pyotr Lavrentievich, aslında ciddi bir mesele bu. Madyarov'un muhbir olmadığından emin misiniz diye sormak istedi yine. Ama bu soruyu sormayıp şöyle dedi. Rica ederim, artık biraz rahatladı durum. Stalingrad ilkbaharın başında. Bakın işte buraya göç edenlerin geri dönüşü için sizinle birlikte listeleri hazırladık. Oysa iki ay kadar öncesini anımsayın. Ural, Tayga, Kazakistan, kafamızda bunlar vardı. Üstelik uğursuz konuşmak için de bir neden görmüyorum dedi Sokolov.
Uğursuz konuşmak mı diye sordu Strum.
Evet, uğursuz konuşmak.
Ne diyorsunuz Tanrı aşkına Pyotr Lavrentievich dedi Strum.
Sokolov'la vedalaşıyordu ama içinde şaşkınlık ve üzüntü vardı hala. Dayanılmaz bir yalnızlık duygusuna kapılmıştı. Ta sabahtan üzülmeye, Sokolov'la yapacağı görüşmeyi düşünmeye başlamıştı. Bunun farklı özel bir görüşme olacağını hissediyordu. Oysa Sokolov'un söylediği her şey ona içtenlikten uzak ve sığ görünmüştü. Kendisi de içten değildi. Yalnızlık duygusu peşini bırakmıyor, daha da büyüyordu.
Sokağa çıktı ve dış kapının önünde hafif bir kadın sesi duyuldu. Strum bu sesi tanıdı. Maria Ivanovna'nın sokak lambasının ışığında aydınlanan yüzü, yanakları alnı yağmurdan ıslanmış parlıyordu. Bir bilim doktorunun, bir profesörün karısı, eski paltosuyla ve başındaki yün eşarbıyla savaş döneminde evlerini bırakıp başka yere taşınmış insanların düştükleri yoksulluğun simgesi gibi görünüyordu. Kondüktör kadınları gibi diye düşündü Strum.
Lyudmila Nikolayevna nasıl diye sordu Maria Ivanovna ve koyu renk gözlerinin dikkatli bakışları Strum'un yüzüne dikildi.
Strum elini salladı ve hep aynı dedi.
Yarın sabah erkenden size uğrayacağım dedi Maria Ivanovna.
Evet, onun koruyucu ekibisiniz aynı zamanda dedi Strum. Pyotr Lavrentievich iyi tahammül ediyor. Çocuk gibi siz olmadan bir saat duramaz. Oysa siz sık sık Lyudmila Nikolayevna'ya gidiyorsunuz.
Maria Ivanovna dalgın dalgın Strum'un yüzüne bakmaya devam ediyordu. Söylediklerini dinleyip dinlemediği belli değildi. Şöyle dedi.
Bugün yüzünüz çok farklı Viktor Pavlovich. Güzel bir şey mi oldu?
Niçin böyle bir karara vardınız?
Gözleriniz her zamanki gibi değil dedi ve hemen ardından ekledi. Çalışmanızla ilgili iyi bir şey mi oldu yoksa? Gördünüz mü? Oysa siz büyük acınız yüzünden artık çalışamayacağınızı düşünüyordunuz.
''Siz nereden biliyorsunuz bunu?'' dedi Strum ve ''Ah bu geveze kadınlar, yoksa Lyudmila mı söyledi?'' diye düşündü. Öfkesini alaycı bir tavırla gizleyerek ''Gözlerimde görülen neymiş bakalım?'' diye sordu.
Maria Ivanovna onun söylediklerini düşünerek bir an sustu. Strum'un davranışlarıyla adeta ona da takınmayı önerdiği alaycı tavrı kabul etmeyerek ciddi bir şekilde ''Gözlerinizde her zaman bir ıstırap olurdu, bugünse yok.'' dedi.
Strum birden ona şöyle dedi. Maria Ivanovna her şey ne kadar tuhaf. Aslında yaşamımın en önemli işini artık gerçekleştirdiğimi hissediyorum. Bilim ekmektir, ruhun ekmeğidir. Ve bu iş böylesine acı ve zor bir zamanda oldu. Ne kadar tuhaf. Yaşamda her şey nasıl da çapraşık. Ah ne kadar isterdim ama tamam söylemeye gerek yok.
Maria Ivanovna gözlerinin içine bakmaya devam ederek sessizce şöyle dedi. Keşke kederi evinizin eşiğinden dışarı atabilseydim.
''Teşekkür ederim Maria Ivanovna'' dedi Strum vedalaşırken. Sanki Maria Ivanovna'ya gelmiş de söylemek istediği şeyi söyleyip bir anda rahatlamıştı.
Bir dakika sonra Sokolovları unutmuş karanlık sokakta yürüyordu. Kapıların altlarındaki kapkara aralıklardan soğuk bir esinti geliyor, dört yol ağızlarında rüzgar paltosunun eteğine yapışıyordu. Strum omuzlarını hafifçe yukarı kaldırıyor, alnını kırıştırıyordu. Annesi oğlunun şimdiki işlerini hiçbir zaman öğrenemeyecek miydi? 7. Bölüm. Strum laboratuvar çalışanları, fizik bilginleri Markov, Savostyanov, Anna Naumovna, Weisspapir, makine teknisyeni Nozdrin, elektrik teknisyeni Pereplitsin'i topladı ve cihazın kusurlu olduğu yönündeki kuşkularının asılsız olduğunu söyledi. Deney koşulları ne kadar değişirse değişsin, ölçümlerdeki %100 doğruluk tek tip sonuçlara götürüyordu. Strum ve Sokolov teorisyendi. Laboratuvardaki deney çalışmalarını Markov yürütüyordu. Markov karmaşık yeni bir cihazın prensiplerini tam bir doğrulukla saptayarak en karışık deney sorunlarını çözme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahipti.
Markov'un hiç bilmediği bir cihazın yanına gidip hiçbir açıklamadan filan yararlanmaksızın cihazın hem ana prensiplerini hem de çok az fark edilen parçalarını birkaç dakika içinde kavrarken gösterdiği kendine güven Shutrum'u hayran bırakırdı. Fizik cihazlarını galiba canlı bedenler gibi görüyordu. Bir kediye bakıp kedinin gözlerini, kuyruğunu, kulaklarını, tırnaklarını görmek, yüreğinin atışını hissetmek, kedinin vücudundaki hangi organın ne işe yaradığını söylemek kadar doğal geliyordu. Laboratuvarda yeni bir cihaz kurulması ve ustalık isteyen çok ince ve zor bir iş yapılması gerektiğinde kibirli makine teknisyeni Nozdrin baş tacı edilirdi. Açık sarı saçlı neşeli Savostyanov Nozdrin'e gülerek şöyle derdi. Stepan Stepanovich öldüğünde ellerini incelenmek üzere beyin institüsüne alacaklar. Ancak Nozdrin şaka sevmezdi. Bilim görevlilerine tepeden bakardı. Onun güçlü işçi elleri olmadan laboratuvarda işlerin yürümeyeceğini bilirdi. Savostyanov laboratuvarın gözdesiydi. Teorik konularda deney konuları da ona kolay gelirdi. Her işi şakalaşarak çaba harcamadan çabucak yapardı. Buğday sarısı saçları en karanlık sonbahar günlerinde bile güneşte parlıyormuş gibi görünürdü. Shutrum Savostyanov'a hayranlıkla bakarken aydınlık, parlak bir zekası olduğu için saçlarının da açık renk olduğunu düşündü. Sokolov da Savostyanov'u beğenirdi. Shutrum Sokolov, evet sizinle benim gibi Talmudist değil, sizi, beni ve Markov'u kendisinde birleştiriyor dedi. Laboratuvarın nüktedanları Anna Naumovna'ya Aygır Tavuk adını takmışlardı. Anna Naumovna insanüstü bir çalışma gücüne ve sabra sahipti. Bir keresinde fotoemülsiyon tabakalarını incelemek için mikroskop başında 18 saat oturmuştu. Enstitüdeki bölümlerin çoğu yöneticisi Shutrum'un şanslı olduğunu, onun laboratuvarında çalışanların çok başarılı bir kadro oluşturduğunu söylüyorlardı. Shutrum her zaman şaka yaparak şöyle derdi. Her şef hak ettiği çalışma arkadaşlarına sahip olur. Hepimiz heyecanlanıyor ve üzülüyorduk dedi Shutrum. Artık hep birlikte sevinebiliriz. Deneyler Profesör Markov tarafından kusursuz bir şekilde yapıldı. Bunda mekanik atölyesinin ve çok sayıda gözlem, yüzlerce binlerce hesap yapan laborantların da üstün hizmetleri var elbette. Markov hızlı hızlı öksürerek, Viktor Pavlovich, görüşünüzü olabildiğince ayrıntılı olarak duymak isteriz dedi. Sesini alçaltıp ekledi. Bana söylediklerine göre Koçkurov'un benzer bir alandaki çalışmaları pratikte umut veriyormuş. Koçkurov'un aldığı sonuçlarla ilgili olarak Moskova'dan acilen bilgi istediklerini söylediler. Markov her türlü olayın iç yüzünü genellikle bilirdi. Markov enstitü çalışanlarını taşıyan tren göç bölgesine doğru yola çıktığı zaman rötarlar, lokomotifin değiştirilmesi, yolda yiyecek alınabilecek noktalar gibi pek çok haberle gelmişti vagona. Savostyanov tıraş olmamış yüzü kaygılı, bu vesileyle laboratuvardaki alkolün tamamını içerim demişti. Politik yönden aktif bir insan Anna Naumovna nasıl bir mutluluk olduğunu görüyorsunuz işte dedi. Üretimle ilgili toplantılarda ve yerel komitede bizi korkunç bir şekilde suçluyorlardı. Makine teknisyeni Nozrin çökük avurtlarını sıvazlayarak susuyordu. Tek bacaklı genç elektrikçi Perepeltsi'nin ise yavaş yavaş yanakları kızardı ve tek söz söylemedi. Koltuk değneğini gürültüyle yere düşürdü. Shutrum için hoş ve sevinçli bir gündü. Sabah genç müdür Pimenov Shutrum'la bir telefon konuşması yapmış, ona pek çok güzel söz söylemişti. Pimenov uçakla Moskova'ya gidiyordu. Enstitünün hemen hemen bütün bölümlerinin Moskova'ya geri dönüşüyle ilgili son hazırlıklar devam ediyordu. Pimenov vedalaşırken Viktor Pavlovich yakında Moskova'da görüşürüz artık demişti. Olağanüstü araştırmanızı tamamladığınız bir sırada enstitünün müdürü olmaktan mutlu ve gururluyum. Laboratuvar çalışanlarının toplantısında olanlar da Shutrum'un çok hoşuna gitmişti. Markov her zamanki gibi laboratuvardaki düzenle alay ediyor ve ''Bir alay dolusu doktorumuz, profesörümüz, bir tabur dolusu araştırma görevlimiz var ama tek neferimiz Nozdrin'' diyordu. Bu şakada fizik teorisyenlerine karşı bir güvensizlik vardı. ''Tuhaf bir piramit gibiyiz'' dedi Markov. ''Tepesi geniş, tabana doğru daralıyor. Sallanıyoruz.'' Oysa tabanın geniş olması, tabanda bir Nozrinler alayı olması gerek. Shutrum'un konuşmasından sonra Markov şöyle dedi. Evet, al işte sana alay, işte piramit. Bilimin spora benzediğini söyleyip duran Savostyanov'un gözleri ise Şutrum'un konuşmasından sonra şaşırtıcı derecede mutlu ve iyi bakıyordu. Şutrum bu dakikalarda Savostyanov'un kendisine bir futbolcunun antrenörüne baktığı gibi değil, bir dindarın bir peygambere baktığı gibi baktığını anlamıştı. Yakın zaman önce Sokolov'la yaptığı konuşmayı anımsadı. Sokolov'un Savostyanov'la tartışmasını anımsadı ve şöyle düşündü. Atom güçlerinin yapısından belki bir şeyler anlıyorum ama artık şu insanın doğasından zerre kadar anlamıyorum gerçekten. Mesainin bitimine doğru Anna Naumovna Şutrum'un odasına girdi ve şöyle dedi. Viktor Pavlovich, personel bölümünün yeni şefi beni geri dönecekler listesine dahil etmemiş. Biraz önce listeye baktım.
Biliyorum dedi Şutrum. Üzülecek bir şey yok. Geri dönüş zaten iki liste üzerinden yapılacak. Siz ikinci seferde gideceksiniz. Topu topu birkaç hafta daha sonra.
Ama bizim gruptan nedense sadece ben birinci sefere dahil edilmemişim. Aklımı kaçıracağım. Bu göç durumu canımdan bezdirdi beni. Her gece düşümde Moskova'yı görüyorum. Sonra gerçekte de aynısı oluyor ve Moskova bir düş olarak kalıyor. Moskova'da montaja bensiz mi başlayacaklar yani?
Evet öyle ama liste onaylandı artık. Değiştirmek çok zor. Manyetik laboratuvarından Svechin, Boris İsrailyevich için de aynı sizinki gibi bir şey olduğunu söylüyordu. Ama değiştirmenin çok zor olduğu anlaşılmış. Belki de biraz beklemeniz daha iyidir.
Birden kıpkırmızı kesildi ve bağırmaya başladı. Nereleriyle düşündüklerini şeytan bilir. Gereksiz adamları tıkış tıkış listeye doldurmuşlar. Ama montaj için öncelikle gerekli olan sizi nedense unutmuşlar.
Beni unutmadılar dedi Anna Naumovna ve gözleri yaşlarla doldu.
Daha kötüsü beni...
Anna Naumovna aralık duran kapıya tuhaf, çabuk ve ürkek bir bakış atıp şöyle dedi.
Viktor Pavlovich, nedense listeden sadece Yahudi soyadı taşıyanları çıkarmışlar. Personel bölümünde sekreter olan Rimman'ın bana söylediğine göre Ufa'da Ukrayna Akademisi'nin listesinden neredeyse bütün Yahudileri çıkarmışlar. Yalnızca doktor unvanlıları bırakmışlar.
Şutrum ağzı yarı açık bir halde bir an şaşkın Anna Naumovna'ya baktı. Sonra kahkahayı koyuverdi.
Ne diyorsunuz azizim, aklınızı mı kaçırdınız? Tanrı'ya şükür Çarlık Rusyası'nda yaşamıyoruz. Nedir sizin bu kasabalılara özgü aşağılık kompleksiniz? Atın şu saçma şeyi kafanızdan.
4. ayrımın sonu. Sayfa 52.